Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Kur'an Günlüğü bölümünde yer alan Cennete Çağıran Ayetler başlıklı yazısını sunacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadisi şerifinde bizleri Kur'an okumaya, öğrenip öğretmeye ve onu hürmetle sahiplenmeye teşvik ediyor. Bunlar için de Kur'an okuyan müminin kokusu hoş, tadı güzeldir hadisinin ayrı bir yeri olmalı. Çünkü bu söz Müslümana yaraşan halavetin nereden besleneceğini nezih bir lisanla işaret ediyor. Sanki şefkatli bir öğretici gibi elinizden tutup sizi Kitabullah'ın huzuruna çekiyor. Sanki her birimize günlük meşguliyetlerin içinde Kur'an'ın huzurunda bulunmaya ayırdığın saatlerin ne kadar diye soruyor. Allah kelamına ayırdığın saatleri daha da artırmaya bakmalı ve bu işi ne kadar halisane yapabildiğini sorgulamalısın, diyor. Hakikaten bu hadis-i şerifin teşviki bir başka, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü kokusu hoş, tadı güzel müminler arasına katılma ümidi insanın içini ısıtıyor. Bu duygu ve düşüncelerle kelam-ı kadimin huzuruna durduğumda, onlar müşrikler cehenneme çağırır. Allahsa izni ve yardımıyla cennete ve mağfireti çağırır ayetiyle karşılaşıyorum. Bu ayet sanki beni alıp götürüyor. Müminleri cennete çağıran diğer ayetlerle birer birer buluşturuyor. Rabbimin müminleri dar-ı selama davet edişindeki sıcaklığı satırlar vasıtasıyla sadırlara taşıyabilme ümidi doğuyor içime. İmkan ölçüsünde burada paylaşabileceklerimi not alıyorum. Mesela bir ayeti kerimede takva sahiplerine vaat olunan cennetin özelliği zemininden ırmaklar akan yemişleri ve gölgesi sürekli şeklinde tavsif ediliyor. Başka bir ayeti kerimede muttakilere vaat olunan cennetin durumu içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar diye tasvir ediliyor. Vaka suresinde ise cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde oturup yaslanan ve kendilerine sadece selam, selam denilen cennet ehlinin safası, benzersiz bir nezahet ve zarafetle anlatılıyor. Bu ve benzeri ayetleri okurken Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden naklettiği şu hadisi kutsi ufkumuzu açıyor. İki cihan güneşi buyuruyor ki, aziz ve celil olan Allah Teala şöyle buyurdu. Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyen bir takım nimetler hazırladım. O halde Allah'ın sizi bu sözlerle muttali kıldığı şeyleri bir yana bırakın. Bunlardan başka bir de onun sizleri muttali kılmadığı şey vardır ki o en büyüktür. Yukarıda meali arz edilen ayetleri bu hadisi şerifle birlikte düşündüğümüzde şunu anlıyoruz ki o özendirici tasvirler insanın idrak seviyesine indirilmiş ifadelerdir. Onlara takılıp kalmadan Efendimizin buyurduğu üzere muttali kılınmadığımız şeye talip olmak lazımdır. Nitekim Adn cennetlerinde devamlı kalacak müminlerden söz edilirken Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır, buyuruluyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin beyan ettiği üzere, gayelerin en yücesinin Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak olduğuna işaret ediliyor. En nihayetinde bu husus, Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş buna nail olmaktadır, buyruğuyla açıklığa kavuşturulmuş oluyor. Bunu okuduktan sonra her şey yerli yerine oturuyor. Rıza-i bariye nail olabilmenin en büyük kurtuluş olduğu gerçeğiyle zihniniz duruluyor ve şu kanaat pekişmiş oluyor: Kur'an okumaya her gün yeni bir iştiyakla sarılmalıyım. Evet, azap ayetlerini okurken Allah dostlarının kıraatini örnek almalıyım. Onlar gibi ürpermeye gayret etmeliyim. Ancak müjde ayetlerindeki ümidi iliklerime kadar hissetmeliyim. Çünkü güzel dinimiz bize her şeyden önce ümit var olmayı öğretiyor. Rahmetim gazabımdan öndedir buyuran Rabbimiz, bu ümidi hissetmemizi ve sesimizin yettiği yere kadar duyurmamızı istiyor. Öyle inanıyoruz ki bizi azabı ilahiyle ikaz eden ayetler de müjde ayetlerine hazırlamak için sevk edilmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den başlayıp minel cinneti ve nasa kadar olan her satır bizi cennete çağıran ayetlerin tamamlayıcı cüzleridir. Dolayısıyla bir tarafta gösterilen haf kamçısı diğer taraftaki ümit aşısını güçlendirmek ve tazelemek içindir. Şu halde sözümüzü hayatta oldukça bu rahmet deryasından yudumlamaya çokça vakit ayırmalı diye bağlayabiliriz. Çünkü Kur'an'ın hak katında şefaati geçerlidir ve sakındırdığından emin kılarak ümitlendirdiğine götürmek üzere hesap gününde elimizden tutacak olan O'dur. Değerli dinleyenler, Daha Güzeli Yok Mu başlıklı Oku Düşün bölümünde yer alan yazıyı da paylaşarak Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Kur'an Günlüğü bölümünde yer alan Cennete Çağıran Ayetler başlıklı yazısını tamamlayalım. Mülk suresinde mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. O ki hanginizin en güzel ameli işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır buyuruluyor. Bu mübarek ayetler elbette farklı yönleriyle açıklanabilir ve her birinde önümüze pek çok ufuklar açılabilir. Bu arada sadece hanginizin en güzel ameli işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır cümlesi üzerinde düşünelim istiyoruz. Bilindiği üzere buradaki amelle insandan sadır olan fiil, söz ve düşünce cinsinden her şey ifade edilmiş olmaktadır. Onu niteleyen kelime ise ahsendir ve bu da sadece güzel demek değildir, en güzel demektir. Buna göre Müslüman her şeyin daima en iyisini, en doğrusunu ve en güzelini arayan hikmet aşığıdır. Müslüman sürekli bir arayış içindedir. Yaptığı, söylediği ve düşündüğü o güne kadar ortaya konanların en mükemmeli olsa bile onunla yetinmez. Bu sebeple o her zaman bugünkü şartlarda bu işin en güzelini böyle yapabiliyoruz. İleride bu işi daha nasıl geliştirebiliriz, nasıl güzelleştirebiliriz düşüncesinde olur. Evet, Müslüman daima en güzelin arayışı içindedir. Ancak onunkisi asla ihtiras ve doyumsuzluk değildir, olmamalıdır. Bunu iyi ayırt etmek lazımdır. Bu mübarek ayetlerin önümüze koyduğu sorular şunlar olmalı: Yaptığımız işler iyi, güzel ve doğru mu? Buna cevabımız müsbetse, bu alanda yapılabileceklerin en güzeli, en iyisi, en doğrusu mu diye sormak lazım. Eğer buna da evet diyebiliyorsak, daha güzelini aramak için ne bekliyoruz sorusu gelecektir. Çünkü Rabbimiz böyle bir yarışta bizleri denemek üzere ölümü ve hayatı yarattığını buyuruyor. Evet değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nin Kur'an Günlüğü bölümünde yer alan Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Cennete Çağıran Ayetler başlıklı yazısını paylaştık ve bir başka yazıyla Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, sırada Feraset ve Adalet Ölçüleri başlıklı yazı var. Musahabe bölümünde yer alıyor bu yazı. Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı. Haksızın hak iddiası. kim kendisinin hakkı olmayan herhangi şeyi benimdir diye iddia ederse bizden, bizim yolumuza gidenlerden değildir. O şimdiden ateşten, cehennemden oturacağı yeri edine dursun. İnsanlar eşittir. Bütün insanlar tarak dişleri gibi musavidir, yani eşittir. Ancak ibadette birbirinden üstün olurlar. Kendisine layık gördüğün meziyet ve faziletin benzerini senin için reva görmeyen hiç kimseyle sakın arkadaşlık etme. İşte İslam demokrasisinin insan haklarının ve insan eşitliğinin kudsi kaynaklarından biri. Üstünlüğü temin eden ibadet mefhumu gerek şahıs, gerek ailevi, gerek maşeri ve milli bütün insan vazifelerine şamildir. Çünkü bunların hepsi dinimizde ibadettir. Bu hadisi şerifte arkadaşlığın karşılıklı hak ve vazifelerine de işaret buyurulmuştur. Ceza suçu işleyen herkesedir. Sizden önceki ümmetlerin mahv helak edilmesi ancak şu sebepten idi ki onlar işlerinde şeref sahibi hırsızlık ettiği zaman onu bırakıverirler, aldırış etmezler. Aralarında zayıf kimse çalınca hakkında ağır ceza tatbik ederlerdi. Allah'a and ederim ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kızı, yani benim kızım Fatıma hırsızlık etse muhakkak elini keserim. İşi sağlam yapmak da ibadettir. Allah amel sahibinin, yani iş adamının iş yapınca iyi ve güzel yapmasını sever. Bu hadisi şerifteki yuhsine kelimesinin mastarı olan ihsan şu manalara gelir. İyilik etmek, bir şeyi iyi ve güzel yapmak, bir şeyi iyi ve gereği gibi bilmek. Bir hadisi şerifte beyan buyurulduğu veçhiyle Cenab-ı Hakk'a onu görür gibi kulluk etmek. Bu dört mananın her birine göre hadisi şerifin mealleri: 1. Cenab-ı Hak herhangi bir amirin iş ve hareketinde daima iyilik etmesini, nefsinden başkalarına da faydalı olmasını sever. 2. Cenab-ı Hak herhangi bir iş sahibinin yaptığı işi güzel yapmasını, baştan savma yapmamasını sever. 3. Cenab-ı Hak iş sahibini yaptığı işini iyi bilmesini sever. 4. Cenab-ı Hak herhangi bir amel ve harekette bulunan kimsenin Allah'ı görür gibi davranmasını sever. Birinci mana, maddeci, hodgam ve muhteris insanları takbih eden, her işe cemiyetin ve içtimai nizamın daima düşünülüp korunmasını tavsiye eyleyen âli bir düsturdur. İslam'da diğer gamlık esastır. Bir hadis-i şerifte mealen, insanların hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır buyurulmuştur. İkinci mana, herhangi bir meslek ve sanata mensup olan adamların o meslek ve sanatlarında daima yenilikler yapmasını, işi hep güzele ve kemale götürmesini, terakki hamlelerini bir an gevşetmemesini öğütleyen bir teceddüt ve tekamül rehberidir. Üçüncü mana, bize intisap ettiğimiz iş ve mesleğin sırlarını öğrenmeyi, o iş ve meslekte ihtisas elde etmemizi, körü körüne hareket ve taklitlerden kaçınmamızı, cehaletin ve geri bırakan göreneklerin demir perdelerini yırtarak her işte aklı selimle işe yarayan faydalı bilgi kaidelerini rehber edinmemizi işaret buyuran bir mealdir. Dördüncü mana, bütün bu manaların manevi istikamet veçhini gösteren yüksek bir irşat kaynağıdır. Amel ve hareketlerimizde Cenab-ı Allah'ımızı görüyormuşuz gibi davranmamız, onun gizli ve aşikar her şeyimizi görmekte, işitmekte ve bilmekte olduğunu düşünmemiz ve buna tam bir ihlasla inanmamız bizi yanlış yollara sapmaktan kurtaracağı gibi aramızda ve hayat mücadelemizde de daima taze kuvvet ve hamleler kazanmamızda en büyük murakip ve amil olur. Değerli dinleyenler, Feraset ve Adalet Ölçüleri başlıklı Musahabe bölümünde yer alan Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh imzalı yazıyı paylaştık. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye bu kez Ayın Sohbeti bölümünden aktaracağız. Ve Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden Müflis Kimdir başlıklı yazıyı sunacağız. Bilhassa günümüzde borçlanmaktan korkulmadığı için hemen hemen herkes borçlanmayı adet haline getirmiştir. Halbuki borçlu kimse o almış olduğu miktarı ödemekle mükelleftir. Borçlanan kimse almış olduğu nesneyi ödemek için hayli sıkıntılara düşer, huzurunu kaybeder, kendisinde ruhi ezginlikler görülür, hatta sıhhatinden bile olur. Bazen ödeyebilir, karşılığını temin edemezse ödeyemez, mahcup düşer, itibarını gayip eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse kardeşinin haysiyetine yahut malına haksız olarak saldırmışsa, altın, gümüş bulunmayan günden kıyametten önce onunla helalleşsin. Aksi halde yaptığı zulüm nispetinde onun iyi amellerinden alınıp, hak sahibine verilir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden adama yükletilir buyurdu. Bir seferinde de buyurmuştur ki, biliyor musunuz müflis kimdir? Oradakiler, bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir, fakat şuna sövmüş, şuna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını akıtmış ve şunu dövmüş, bundan dolayı onun iyiliklerinden anılan adamların her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yükletilir. Sonra o kimse cehenneme atılır. Bir ahbabımız vardı. Muhtelif hoca efendilerden dini ders almış. Arapçası kuvvetli olup tefsir, hadis, fıkıh bilgilerine vukufiyeti vardı. Zaman geldi, evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Kendisi Konya'nın bir köyündendi. Nevşehir'e yerleşmiş. Kendisine müftülükten vaizlik vazifesi verilmişti. 35-40 sene kadar evvel maaşları çok cüz'i bir ölçüdeydi. Ona rağmen vaiz Osman Efendi hayatını maaşına göre ayarlamış, hiç maddi sıkıntı çekmiyor, kimseye el açmıyor, icap ettiği zamanlar ekmeğini tuza banarak katık etmesini biliyordu. O kadar müstani, gönlü zengindi ki oradaki zenginler bunun ihlas ve çocuklarını yetiştirme kabiliyetini bildikleri için, yavrularının bilgi sahibi olmaları için onu tercih ediyorlardı. O büyük şevk ve gayretle Allah'ın rızasını gözeterek onları reddetmiyor, çocuklarla alakadar oluyordu. Okuma ücreti diye bir şey almıyor, bizim hocalarımız öğrettikleri için bizden karşılık almamışlardı cevabını veriyordu. Böyle olunca Allah Teala kendisinden razı oluyor ve halka da kendisini sevdiriyordu. Bekarken gezmeyi çok severdi. Şehirden şehire, kasabadan kasabaya seyahat ederdi. Durduğu yerde duramaz, bugün burada, yarın şurada vakit geçirirdi. 15 sene kadar olmuş Osman Efendi adeta gayiplere karışmıştı. Kendisinin nerede olduğundan haberimiz olmuyordu. Yolumuz Nevşehir'e uğramıştı. Gelen ahbaplarımız meyanında, Osman Efendi de ziyaret kastıyla çıka geldi. Herkes ayrılmış, Osman Efendi ile yalnız kalmıştık. Osman Efendi'ye uzun zamandır İstanbul'a gelmeyişinin sebebini sordum. Cevaben dedi ki, elhamdülillah rahatım çok iyi, çoluk çocuğa karıştık. Ben bu şartlarla İstanbul'a gelecek olursam bir aylık maaşımı harcamak icap edecek. Şayet harcarsam borçlanacağım da. Bu sefer huzurum kaçacak, telaş sıkıntı her yerimi saracak. Allah'ın verdiği bu huzuru kaybetmemek için buradan ayrılmamayı tercih ediyorum. Çünkü borçlanmadaki vebali biliyorum. Sonra işittim ki Osman Efendi'nin bu feragatkârâne hizmetlerini gören civar halkı kendisine bir daire alıyorlar. Kendisi kabul etmek istememişse de onların ısrarları üzerine sonunda muvafakat ediyor. Huzur içinde hayat geçirirler inşallah. Değerli dinleyenler, merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'nin Sadık Dana Müstahar ismiyle kaleme aldığı Müflis Kimdir başlıklı yazısını paylaştık ayın sohbeti bölümünden Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte yeni yazılarla buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı geceler, hoşça kalın.